Ayrım 13. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 138. Seçimle gelen krallar ve demokrasileri. Demokrasi tarihinde anayasacılık hareketlerinin özü, geçmişin mutlak merkezi otoritelerinin gücünün zayıflatılması, sınırlandırılmasıdır. En tepedeki, her sözü kanun gücünde olan, her şeye yetkili bir tek kişinin yanına, onu denetleyip sınırlayacak başka güçler konulmaya çalışılmıştır. Bu güçlerde ilk ağızda genellikle seçime dayalı parlamentolarla daha sonraki gelişmelere paralel olarak yargı olmuştur. Kişisel keyfillikle mücadele süreci. İngiltere'de kralın yetkilerinin gelişmekte olan burjuvazi lehine sınırlanması diye özetlenebilecek 1215 tarihli Magna Carta Libertatum üniversitelerin anayasa derslerinde bu çabaların ilk örneği olarak öğretilir. Bu, Avrupa'da İspanya'dan Çarlık Rusya'sına kadar hep böyle olmuş, önceleri kralın, imparatorun, çarın kendisine dokunulmamış, onanması yine tahta bırakılmakla birlikte yasa yapma yetkisi daha sonra parlamento adını alacak kurullara verilmiştir. Parlamenter sistem geliştikçe taht sahiplerinin yetkileri iyice sınırlanmış, zamanla İngiltere, İspanya, Hollanda, Belçika'da olduğu gibi monarşiler simgesel hale gelmiştir. Bizde de Osmanlı döneminin 1805 tarihli Senedi İttifakı, dönemin ayan denilen toprak sahibi aristokratlarıyla padişah arasındaki ülke yönetimiyle ilgili kimi kararlarda padişahın ayağına da söz hakkı tanımayı kabul ettiği bir tür sözleşme olarak Magna Carta Libertatum örneği bir anayasacılık hareketi olarak tanımlanır. Amaç yine padişahın yetkilerini belli bir toplumsal grupla veya gruplarla paylaşmasını sağlamak, böylece astığı astık, kestiği kestik bir kişisel keyfilliği önlemek, en azından sınırlamaktır. Aynı durumu 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanlarında, bu kez dış dinamiklere, parantez içinde Batı, bağlı olarak ve daha ziyade dinsel ve etnik azınlıklara yönelik hakların ve güvencelerin çoğaltılması, parantez içinde, dolayısıyla padişahın yetkilerinin de aynı ölçüde azaltılması biçiminde görürüz. Birinci ve ikinci meşrutiyetlerle nihayet cumhuriyette aynı çabanın, dış özlem ve gözlemler söz konusu olsa da iç dinamiklerden kaynaklanan, gittikçe daha çok kurumlaşmış tekrarlarıdır. Kısaca demokrasinin, yani kişi hak ve özgürlüklerinin oluşmasının, gelişmesinin, kurumlaşmasının temelinde yetkilerini ilahi güçten, yani Tanrı'dan aldığı varsayılan tek kişilik keyfi otoritelerin bu güçlerinin ister iç veya dış baskıların etkisiyle, ister seçimlere dayalı parlamenter oluşumlarla ama mutlaka yetkisini yeryüzü güçlerinden alan yapılarla sınırlanması için verilen mücadele vardır. İnsanlık, Tanrı kaynaklı mutlak merkezi otoritelere karşı bile hayır, sen her şeyi tek başına yapmaya yetkili değilsinin mücadelesini vermiştir yüzyıllarca. Zamane Sultanları. Ancak öyle bir noktaya gelinmiş ve bugünkü İran veya Saddam Hüseyin Irak gibi öyle ülkelerde seçimler ve parlamentolar söz konusu olmuştur ki, merkezi otoritenin keyfiliği bütün haşmetiyle sürdüğü gibi, bazı ekonomik olanaklar dışında yurttaş hak ve özgürlüklerinde esamesi okunmaz olmuştur. Ama daha da önemlisi, Batı'da İran, Irak ve benzeriyle hiçbir benzerliği olmayan, demokrasinin beşiği, medeniyetin şaikası olarak bilinen ülkelerde de durum, elbette İran, Irak ve benzeri gibi değil ama, örneğin ünlü Fransız siyaset bilimci Maurice Duverger'e bazı kitapların adını seçimle gelen krallar veya iktidar seçkinleri koyduracak kadar vahimdir. Avusturya asıllı Amerikalı iktisatçı Joseph Schumpeter, kendisi kadar ünlü ve bugün bile etkisini yitirmemiş Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi adlı kitabında, toplumun bütünü sorunun ne olduğu hakkında konsensüs halinde değilse, burada demokrasinin yapılabileceği hiçbir şey yoktur diyebilmiştir. Bu örnekleri hayret uyandıracak ölçüde çoğaltmak mümkündür. Ama bütün bu insanların hep aynı sorun üzerinde kafa yorduğu kesindir. Tanrısal güçlere dayandırılan mutlak merkezi yönetim keyfililiğinin sakıncaları, yani keyfiliğin dayanılmaz keyfi, neden yeryüzü güçlerinin devreye girmesine rağmen ortadan kalkmamıştır? Gitti Tanrı, geldi halk. Gerçekten bugün en diktatörü dahil hiçbir yönetim "ben gücümü Tanrı'dan alıyorum, bana karşı çıkmak Tanrı'ya itaatsizliktir" dememektedir. Ayrıca ortada anayasa mahkemeleri, danıştaylar, yüce divanlar, parlamentolar, muhalefet partileri, toplumsal sivil baskı grupları gibi iktidarı başıboş bırakmamayı amaçlayan sürü sepet kurum, örgüt ve benzeri vardır. Ama bütün yöneticilerde de o eski krallık, taht psikozu hem de fazla gizlemeye bile gerek duyulmadan kendini göstermektedir. Üstelik bu sadece Türkiye'ye ve AKP'ye özgü bir sorun da değildir. Demokrasiyle yönetilen bütün ülkelerde hem de artık süreklilik kazanmış bir demokrasi zafiyeti, bir demokrasi çarpıklığı söz konusudur. Çünkü iktidar sahipleri aynı keyfilikleri sürdürmekte, sadece geçmişin ululu emre itaatinin, yani sözde tanrısal güce itaatin yerine çok çarpık bir şekilde aldıkları oydan hareketle halk desteğini koymaktadır. Olumlu, meşru, kitleler yararına uygulamalar için zaten halk desteğinin çokça önemi yoktur. Bir kral, bir diktatör veya bir azınlık hükümeti de geniş kitlelerin yaşamını kolaylaştıracak, refah düzeyini yükseltecek önlemler alıyorsa buna halk da zaten karşı çıkmaz. Ama iktidar sahipleri hele yeterli, hele hele olağanın üstünde oy ve sandalye gücünü elde etmişlerse olumsuz, zarar veren uygulamalarını da ya artık medya adına verdikleri kurum aracılığıyla beyinleri yıkayıp olumlu göstererek veya hiçbir ikna çabasına da gerek duymadan kazanılan oy ve sandalye oranını doğrudan ve kesintisiz bir halk desteği şeklinde yorumlayarak mutlak merkezi monarklar gibi davranabilmektedir. Burada Tanrı'nın hiçbir sorumluluğunun olmadığı açıktır. Halkın da doğrudan sorumluluğundan söz edilemez. Sadece iktidar sahipleri uygulamalarının meşru bir kaynağa dayandığını kanıtlamak, böylece uygulamalarına karşı olası tepkiyi önlemek istemektedirler, o kadar. Bu kaynağın Tanrı, halk veya para olması onlar açısından fark etmemekte ama kendilerini sonsuz yetkili görmelerini yetmektedir. Eskiden nasıl "ben Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesiyim, temsilcisiyim, her istediğimi yaparım" diyorlarsa, bugün de "bizi halk seçti, yeterli, hatta fazlasıyla çoğunluğumuz var, her istediğimizi yaparız" demektedirler. Böylece keyfilikler açısından astığı astık, kestiği kestiklikler açısından en başa, yüzlerce yıl, hatta binlerce yıl öncesine dönülmüş olmaktadır. 1805'i parantez içinde senede ittifak, 1839'u parantez içinde tanzimat, 1877'yi parantez içinde birinci meşrutiyet, 1908'i parantez içinde ikinci meşrutiyet, 1923'ü parantez içinde cumhuriyet yaşamış Türkiye, bu çerçevede "istersem odunu bile seçtiririm" den, "isterseniz hilafeti bile geri getirirsiniz" den, parantez içinde Adnan Menderes, "bulun 226'yı düşürün" den, parantez içinde Süleyman Demirel, bu destursuzluğun karşılığı olaraksa süngü zoruyla şapkasını alıp gitmelerden, parantez içinde Süleyman Demirel, geçmek zorunda kalmıştır. Kasım 2002 sonrasında ise hep birlikte yaşıyoruz. Bu Türkiye'nin manzarası. Ya Amerika'dan, Fransa'dan bile önce demokrasinin ana vatanı sayılan İngiltere? Halkının, kendi partisinin, hatta bakanlarının yoğun tepkisine rağmen Amerika ile birlikte Irak'a işgale soyunan Tony Blair'in tutumunu 300 yıl önceki kral atalarından ayırmak mümkün müdür? Hele seçildikten sonraki kimi karar ve uygulamalarından seçim kampanyasında, bildirgesinde, programında hiç söz etmemişken, parantez içinde yani bu uygulamalar için yetki almamışken, hangi çoğunlukla olursa olsun bir kere seçilmiş olmayı tanrısal yetkiler almış saymak için yeterli görmenin, tanrısal yetkileri insanileştirme, tanrısal otoriteyi yeryüzüne indirme mücadelesinden başka açıklaması olmayan demokrasiyle ne ilgisi olabilir? İspanya'nın Aznar'ı, İtalya'nın Berlusconi'si için de aynı şeyler rahatça söylenebilir. Aznar, kendisini bir kere seçmekle bir sonraki seçimlere kadar her türlü yetkiyi de bağışladıklarını sandığı seçmenlerinin hiç de öyle düşünmediğini veya artık fikir değiştirdiğini gösterme fırsatını ele geçirdikleri ana kadar bildiğini okumayı sürdürmüştür. Amerika'nın Bush'uysa beni halk seçti savunmasına bile gerek duymamakta, Tıpkı İhkak-ı Hakk'ın piri, geçen yüzyıldaki ataları gibi silahını ve büyük kısmını dış sömürüyle elde ettiği parasını yeterli saymaktadır. 80'lerin Özal, Thatcher, Reagan benzerliğiyle günümüzün Erdoğan, Blair, Bush benzerliği, parantez içinde buna Schröder'i, Berlusconi'yi hatta Aznar'ı da eklemek mümkündür, arasındaki paralellik bu nedenle çok ilginç ve anlamlıdır. Kanuna karşı hile veya demokratik takiye. Günümüzde demokratik işleyişin temelinde siyasi partiler ve seçimler vardır. Siyasi partiler seçilirlerse neler yapıp neler yapmayacaklarını kampanyalar sırasında seçim bildirgeleri, programları, tüzükleriyle önceden ilan eder. Böylece halktan buna göre karar vermelerini istemiş olurlar. Bir başka anlatımda parlamentoda kazanılan büyük çoğunluklar söz konusu olsa bile halktan alındığı söylenen, uygulamaların dayandırıldığı iddia edilen yetki öyle uçsuz bucaksız değil, sınırlı bir yetkidir. Üstelik bu sınırı her şeyden önce partilerin tüzükleri, seçim bildirgeleri, kampanyaları çizmektedir. Ayrıca anayasalar, yasalar, teamüller, gelenekler, o toplumun kendine özgü yapısı vardır. Ne kadar çok oy ve sandalye kazanmış olurlarsa olsunlar, partiler bütün bunlarla sınırlıdır, kuşatılmıştır. Hatta seçilip hükümet kuran bir parti, kendi hükümet programıyla dahi bağlıdır. Çünkü bu kez de parlamentodan bu programa göre güven oyu ister, alır veya alamaz. Ancak hiçbir siyasi parti de seçim bildirgesinde veya kampanya sırasında uygun gördüğüm her yere saldıracağım, bunun için sizin çocuklarınız ölecek, masrafları da siz vergilerinizle karşılayacaksınız diye oy, parantez içinde dolayısıyla yetki istemez, istememektedir. Buna rağmen yani yetkisiz olduğu halde neyle kamufle etmeye, beyinleri neyle yıkamaya çalışırsa çalışsın ve hele ne kadar çok oy almış olursa olsun, 10 bin kilometre ötedeki bir küçük ülkeye bizi tehdit ediyor diye saldıran seçilmiş bir hükümet yetkisini aşmış demektir. Ülkenin mevcut sisteminin tümünü şu veya bu yönde, parantez içinde örneğin Türkiye'de olduğu gibi dinsel esaslara göre ve UPF'nin, Dünya Bankası'nın, AB'nin direktifleri doğrultusunda alt üst edeceğim, Kıbrıs'ı verip kurtulacağım, ABD ne isterse onu yapacağım. Çünkü başka türlü ayakta kalamam diyerek o istemediği halde buna yeltenen hükümet de yetkilerini aşmış demektedir. Çok oy, çok yetki değildir. Bir siyasi parti miktarı ne olursa olsun seçim günü aldığı oyları, seçilirse yapacağını söylemediği şeyleri yapmasına izin verildiği şeklinde yorumlayamaz. Yorumlarsa mevcut sistemin içinden bazı engellerle karşılaşır. O da yetmezse spontane kitlesel tepkilerle karşılaşabilir. Geçerlilik süresinin bir sonraki seçime kadar devam edecek olmasını şımarma vesilesi olarak kullanmanın da değişik yaptırımları ortaya çıkabilir. Dörder beşer yıllık dönemler içindeki genel suskunluğu bir onaylama olarak değil, belki demokratik terbiye ve umut olarak yorumlamakta iktidar sahipleri açısından büyük yarar vardır. Çünkü önceden ilan edip yetki alınmamışsa, ne kadar büyük olursa olsun sağlanan parlamento çoğunluğu bir ülkenin mevcut siyasi yapısını, rejimini tamamen değiştirmek için yeterli değildir. Böyle bir şey ancak bir devrimle mümkündür. Kaldı ki devrimler bile süreci bıçakla keser gibi kesemez. Nitekim bir devrimle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın kimi yasalarını, parantez içinde örneğin 1913 tarihli Memurin Muhakemat Kanunu'nu yakın zamana kadar uygulamayı sürdürmüştür. Bir devrim bile geçmişi tamamen koparıp atamazken %35-40 parantez içinde hatta isterse 80 olsun oranında oylardan aynı şeyi beklemek mümkün değildir. Kısaca ne kadar çok oy ve sandalye kazanmış olursa olsun demokrasilerde iktidar sahipleri ideal olarak bütün bu sınırlamalara uymak zorundadır. Çünkü demokrasinin özü, kaynağı, çıkış noktası budur. Merkezi mutlak otoritenin sınırlanması. Yani sorun yetkinin kaynağının ne olduğu değil, yetkinin sınırlanıp sınırlanamayacağı, sınırlanıp sınırlanmadığıdır. Yetki sınırsızsa kaynağının gök veya yer olması sonucu değiştirmez. Maddi olarak sınırsızsa, yani yetkiyi sınırlayacak organlar, düzenlemeler yoksa ortada zaten demokrasi değil, mutlakiyet, otorite, dikta var demektir. yok maddi sınırlar olmasına rağmen yokmuş gibi kullanılıyorsa durum yine değişmez. O zaman da sadece bir kandırmacadan söz etmek gerekecektir. Çünkü bir diktatörlüğe, bir mutlakiyete hiç hak etmediği halde demokrasi denmektedir. Kendinize demokrat, yönetim biçiminize demokrasi diyorsanız, yetkinize, haklarınıza sınır getirilmesini de kabul ediyorsunuz demektir. Etmeniz gerekir. Aldatılan seçmenler. Oysa günümüzün iktidar sahiplerinin seçiliş biçimlerinden, seçildikten sonraki uygulamalarına kadar pek çok nokta, sınır kabul etme, mutlak merkezi otoritenin sınırlanması konusunda yüzyıllardır bu yönde verilen mücadeleyi sıfıra indirgemekte ve demokrasiyi bambaşka bir görünüme sokmakta veya bizi bambaşka bir şeyi demokrasi olarak kabul etmeye zorlamaktadır. Bush, yaklaşık 190 milyon kayıtlı seçmenden ancak 100 milyon kadarının katıldığı bir seçimde, olağanüstü küçük bir farkla ve iddialara göre bu farkı da seçim hilesiyle sağlayarak Beyaz Saray'a oturmuştur. Böyle bir hile olmasa bile seçime hiç katılmayanlarla diğer adaylara verilen oyların toplamı, Bush'un bütün karar ve uygulamalarını hukuken ve ahlaken sakatlamaya yeter. Tony Blair, İşçi Partisi'nin milletvekili olarak seçilmiş, partisinin kazandığı çoğunluk sayesinde onun genel başkan olarak İngiltere Başbakanı olmuştur ama seçilir seçilmez partisinin ve o güne kadarki ilkelerinden, tüzüğünden, bildirgesinden, programından ve kampanya sırasındaki vaatlerinden bir anda sermayeye çark etmiş, emekten yana politikalar uygulayacağını sanan seçmenlerini aldatmış, parantez içinde çünkü seçim kampanyasında böyle bir şey söylememiştir, söyleseydi zaten kazanamazdı, dolayısıyla Irak hadisesi Blair'in ilk yalanı sayılmaz, bu seçmenlerin oyları bir anlamda boşa gitmiş, parlamentoda temsil olanağını yitirmişlerdir. Bu durum Almanya'nın sosyal demokrat Schröder'i için de aynen söz konusudur. O da seçildikten sonra hiç de sosyal demokrat olmayan, bütün emek haklarını, bütün sosyal güvenlik haklarını yok eden politikalar izleyerek seçmenlerinin parlamentoda temsilini engellemiştir. Türkiye'nin Erdoğan'ı parti tüzüğünde, seçim programı veya propagandasında rejimi tümden değiştireceğine dair hiçbir şey olmadığı, rejimin değiştirilmesi gibi bir derdi olmayan ve yoksul milyonların oyuyla iktidar olduğu ve sürekli olarak beni halk seçti demesine rağmen tam tersi uygulamalar içindedir. En başta her şeyi yapma yetkisini kendisini seçerek bağışladıklarını iddia ettiği halklarına karşı son derece kabadır. Ekran ve manşetlerin tüm çabalarına rağmen uygulamaları da buna eklendiğinde sandık başına bile gitmeyen 10 milyonun üstündeki seçmenle aşağılayıcı seçim sistemi yüzünden oyları boşa gidip parlamentoda temsil edilemeyenler bir yana, partisinin çekirdek seçmeni dışında kendisine 367 sandalyeyi kazandıran milyonlar Türkiye'de de temsilsiz kalmıştır. İstanbul'daki NATO toplantısında gerek içeriği, gerekse Ankara ve özellikle İstanbullulara yaşattıkları bakımından tam bir demokrasi faciasıdır. Çünkü hükümet, ben böyle bir toplantı düzenler, hele ABD başkanını ağırlarsam, sizin hastanızın, işinizin, çocuğunuzun hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Gerekirse size cinnet geçirtirim diyerek veya Amerika'nın BOP'u çevresinde Türkiye'ye ne görev verilirse kabul ederim. Türkiye içinde itip kalktığım Türk ordusunu, benim iktidarımı ayakta tutacak dış desteğin devamı için tek ihraç malı olarak kullanırım diyerek oy istememiştir halktan. Tıpkı bizimkiler gibi toplantıya katılan diğer iktidar sahipleri de insanlık için felaket oluşturacak kararlar alabileceklerini söyleyerek iktidar olmuş değildir. 13. ayrımın sonu. Sayfa 147.